Miras ve Emanet. Miras ve Emanet'in yeni bir bölümüyle daha karşınızdayız sevgili dinleyenler. Yapımcımız ve metin yazarımız Meltem Çetinkök Afşar ve mikrofonda ben Sezin Zor, Güneydeki Cennet, Antalya'nın Kumluca ilçesine gidiyoruz bu bölümümüzde. Antik dönemin en önemli liman kentlerinden birine düşüyor yolumuz. Adını eteklerinde kurulduğu, tanrıların tahtı olarak da bilinen Musa Dağı'ndan alan Olimpos'tayız. Sevgili dinleyenler, Olimpos antik dönemde zirvesinde tanrıların yaşadığına inanılan dağdır ve Anadolu'da birçok Olimpos vardır diyebiliriz. Biz de bugün Likya Birliği'nin Olimpos'undayız. Yüksek dağ anlamına gelir Olimpos. Doğa ve tarihin eşsiz buluşmasına tanıklık eden Anadolu'nun en değerli kültürel ve doğal miras alanlarındandır. Sepet ve Musa dağlarıyla Omurga Dağı arasındaki derin vadi, yüzyıllar boyunca Anadolu'nun kadim medeniyetlerine ev sahipliği yapmıştır. Helenistik dönemle Roma ve Bizans dönemlerine ait kalıntıların yer aldığı eşsiz bir kültürel miras alanıdır Olimpos. Kentin doğusunda kalan Akdeniz'in büyüleyici mavisi, hem bizleri hem de koruma altındaki bir tür olan caretta caretta kaplumbağalarını sarıp sarmalar. Kenti kuzey ve güney olmak üzere ikiye ayıran Olimpos çayının dinlendirici sesi burayı vazgeçilmez kılar. Olimpos plajına ulaşmak için geçilen birkaç dakikalık yol ziyaretçileri tarihin derinliklerine götürür. Antalya'da kalabalıktan uzak ve dingin bir tatilin adresidir Olimpos. Saklı bir cennetin parçası olan antik kentin kalıntıları, doğa yürüyüşlerini bir zaman yolculuğuna dönüştürecek kadar zengindir. Olimpos'un ateşi feneridir denizcilerin ve konusudur efsanelerin. Yanartaş, Olimpos'un en çok ilgi gören yerlerindendir sevgili dinleyenler. Antik yoldan geçerek ulaşılan Yanartaş'ta kayaların arasından çıkan alevler olimpiyat ateşini anımsatır bize. Yeryüzüne sızan gaz oksijenle birleştiğinde yanar ve etkileyici bir görüntü sunar. Efsaneye göre Korintli Belerophontes ormanda avlanırken yanlışlıkla kardeşinin ölümüne neden olur. Cezasını çekmek üzere Argos'a sürülür. Sürgün bulunduğu kentte kralın sarayına davet edilir. Kraliçe bu yarı tanrıya, denizler tanrısı Poseidon'un oğluna aşık olur. Ancak Belerophontes onu reddedince kadının iftirasına uğrar. Tanrıların gazabından çekinen kral onu Likya kralına gönderir. Belerophontes burada ağır görevlerle cezalandırılır. Bunlardan biri Termesos'taki yenilmez halk, Solimleri alt etmektir. Bu görevi başarıyla yerine getirir. İkinci görevi Amazonlarla savaşmaktır. Bu güçlü kahraman onları da yenmeyi başarır. Bunun ardından saçtığı alevlerle korku salan Kimera adlı canavarı öldürmekle görevlendirilir. Belerophontes kendisine Athena tapınağında sunulan altın yularlarla yakaladığı kanatlı at Pegasus'a binerek yola koyulur. Demirciler ve ateşler tanrısı Hephaistos'un yaptığı ve tanrıların kuşandığı silahlarla Kimera'yı da alt eder. Antik dönemde Yanartaş'ta görülen alevlerin, yerin 7 kat altına gömülen canavarın çıkardığı alevler olduğuna inanılırdı sevgili dinleyenler. Piri Reis'in ünlü eseri Kitab-ı Bahriye'de de Yanartaş'tan bahsedilir. Gelidonya'dan gelirken önce Musa Dağı'nın ardından da Yanartaş'ın görüldüğü anlatılır. Antik dönemin ünlü ozanı Homeros'un İlyada destanında da anlatılır Kimera. Demirciler ve ateşler tanrısı Hephaistos'un kült alanı olan Yanartaş, Kimera adıyla da anılır. Burada Hephaistos tapınağının kalıntıları vardır. Yazıt, sunak, heykel kaidesi ve birçok mimari öğe dönemin inanç yapısına ait ipuçları taşır. Bizans döneminde kiliseye çevrilmiştir. Beydağları Sahil Milli Parkı sınırlarında yer alan kentteki kazılar, 2006'dan beri Anadolu Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi bölümünce yürütülmektedir. Sabır isteyen arkeolojik çalışmalar sonucunda kent dokusu ve farklı egemenlik dönemlerinde yapılan kent planı gözler önüne serilmiştir. Musa Dağı'nda kurulan ilk yerleşim denizden 750 metre yükseklikte yer alır. Günümüzde Olimpos olarak anılan bölge ise sözünü ettiğimiz yerleşime liman hizmeti veren ve antik dönemde Korikos olarak adlandırılan yerdir. Limanın önemi artınca dağ yerleşimi Helenistik dönemde bu bölgeye inmiş ve böylece Olimpos kenti inşa edilmiştir. Olimpos, Likya Birliği'nde 3 oy hakkına sahip olan 6 ayrıcalıklı kentten biridir. Olimpos, M.Ö. 2. yüzyılın başlarında Korsan Zeniketes'in hakimiyetine girer. Kent bu dönemde Likya Birliği'nin dışında tutulmuştur. Zeniketes'in Olimpos yakınlarında bir kalede oturduğu bilinir. M.Ö. 1. yüzyılda kenti korsanlardan temizlemek için gelen Roma donanması bu kaleyi de yıkıma uğratır. Roma İmparatorluğu döneminden itibaren kent tekrar Likya Birliği'ne dahil edilir. Olimpos böylece eski görkemli ve saygın günlerine kavuşur. Kentin kuzeyinde yer alan ve görkemiyle ziyaretçileri büyüleyen anıtsal kapı, Roma İmparatorluk dönemine aittir. Kapı, İyon düzenindeki tapınağın girişidir. İmparator Marcus Aurelius'a adanan tapınak, M.Ö. 2. yüzyıla, İmparator Hadrian dönemine tarihlenir. Hadrian, bu dönemde gerçekleştirdiği ikinci Anadolu ziyaretinde Olimpos'a da gelmiştir. Bu ziyareti onurlandırmak için o dönemde kent Hadrianapolis olarak adlandırılır. Sevgili dinleyenler, Olimpos çayının kuzeyinde yer alan yapı topluluğu bir piskoposluk sarayıdır. Literatürde episkopeon olarak anılan saray, kilise, vaftizhane, şapel, piskopos evi gibi birçok mekanın birleşiminden oluşur. Milattan sonra 5. yüzyıl sonlarında inşa edilen yapılar 7. yüzyıla kadar kullanılmıştır. Avlunun bulunduğu yerde insan ve hayvan betimlemelerinin yer aldığı mozaikler gün yüzüne çıkarılmıştır. Roma dönemine tarihlenen tiyatro kentin güneyine konumlanır. Sepet Dağı eteklerindeki yapı Batı Nekropolü'ne yani mezar alanına yakındır. Tiyatrodaki bir yazıttan yapının depremlerde zarar görerek onarıldığı ve Tindaris adlı bir kadın tarafından İmparator Hadrian'a adandığı bilgisine ulaşılmıştır. Kentin sahile yakın olan bölümünde yer alan Vespasyan Hamamı oldukça iyi korunmuş bir yapıdır. Burada bulunan bir yazıttan anlaşıldığı üzere hamam milattan sonra 70 yılı dolaylarında İmparator Vespasyan döneminde yaptırılmıştır. Mimari öğeler dönemin üslubunu yansıtır. Güneydeki Ceneviz Kalesi ve kuzeydeki Akropol Kalesi kentteki diğer önemli yapılar arasındadır. Kent planının antik dönemlerden beri bir parçası olduğu düşünülen yürüyüş yolu mezar alanından geçer. Milattan sonra 1. ve 3. yüzyıl dolaylarına tarihlenen mezarlar arasında Likya Birliği'ne başkanlık da etmiş olan Marcus Aurelius Archepolis'in aile mezarı da yer alır. Bu alandaki lahitler bezemeleriyle dikkat çeken değerli kültür varlıklarındandır. Kaptan Eudemos'un lahti limana yakındır. Üzerindeki gemi kabartmasıyla dikkat çeken lahit bu özelliğiyle Likya bölgesinde tektir. Milattan sonra 2. yüzyıla ait gemi mimarisi konusunda fikir veren bir figürdür. Lahdin üzerindeki şiir şöyledir. Son limana girdi, demirledi gemi. Çünkü artık ne rüzgardan ne de gün ışığından medet var. Işık taşıyan şafağı terk ettikten sonra Kaptan Eudemos oraya gömüldü. Gün misali kısa ömürlü gemisi kırılmış bir dalga gibi. Kentteki defne ağaçları kokusuyla büyülerken hüzünlü mitolojik öyküsüyle de bir masal diyarının kapılarını aralar. Daphne adındaki bir genç kızın ormanda geçen öyküsüdür anlatılan. Sanatların, güneş ve ateşin tanrısı Apollon genç kıza aşık olur. Daphne Apollon'dan kaçmaya başlar. Ancak genç kız bir ölümlü olduğundan gücünün de sınırı vardır. Koşmaktan bitap düştüğünde yere yığılır ve ana tanrıça Kibele'ye toprak anaya yakarır onu kurtarması için. Daphne'yi sarıp sarmalayan toprak ana onu bir ağaca çevirir. Araştırmacılarca 7. yüzyıldan sonra kentin terk edildiği düşünülür. Teke Yarımadası Selçuklu hakimiyetine geçtikten sonra burada yerleşim kurulmamıştır. Türk mimarisine ait kalıntıların bulunmadığı kentte yörükler, kültürel dokuyu oluşturan unsurlar arasında önemli bir yere sahiptir. Yörükler bu bölgeyi kışlak olarak kullanmışlardır. Sevgili dinleyenler, Korsanlar Şehri, Tanrılar Tahtı, Gizli Cennet Olimpos, Miras ve Emanet'in bugünkü durağıydı. Yapımcımız ve metin yazarımız Meltem Çetinkök Afşar ve mikrofonda ben Sezin Zor. Bir sonraki bölümümüzde buluşmak üzere huzurlarınızdan ayrılıyoruz. Hoşçakalın. Miras ve Emanet.